Şimdi hep birlikte
Tanrı esini
konulu başlığa bakacağız.
Değerli dinleyicilerimiz, şimdi de kısaca ilham sözüne bakalım. Ben kutsal yazıların Tanrı esini olduğuna inanıyorum. Kutsal kitap Tanrı'nın otoritesiyle konuşur ve her bir kelimesi bugün yaşayan bize yönelen Tanrı'nın sözüdür. Tanrı esini Rabbin göksel açıklaması olan sözünü garantiye alır. Bu konuda kutsal kitabın kendisi garanti vermektedir. Paulus Timoteus'a yazarken ve Petrus Anadolu'daki imanlılara yazdığı ikinci mektubunda bu konuda bize kesin bir şey söylemektedir. Paulus'un Timoteus'a yazdığı ikinci mektubun 3. bölüm 16 ve 17. ayetinde bakın ne diyor. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. Burada önemli belirtmem gereken bir nokta var. Kutsal yazıların bir kısmı değil, tümü Tanrı esinlemesidir. Zaten ilham ya da esinleme sözcüğü eski Grekçe'de Tanrı'nın nefesinden gelen demektir. Değerli kardeşim, Rab bu peygamberler aracılığıyla insanlara konuşmak istediği her şeyi belirtti. Nasıl ki Tanrı Timoteus'a kendi esinlemesini yazan Paulus'a konuştuysa, eski zaman peygamberlerine de göksel açıklama yoluyla konuşmuştur. Tanrı kutsal yazılarda okuduğumuz sözlerden daha fazla bir şey söylemedi. Bu konuda Mesih İsa'nın yakın öğrencilerinden Petrus yine Tanrı esinlemesiyle yazdığı 2. mektup 1. bölüm 21. ayette şöyle söyledi. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insanın isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler. Tanrı sözünü kaleme alan bu insanlar yine Tanrı'nın ruhu tarafından yönlendirildiler. Yani Tanrı'nın kutsal ruhu onları etkisi altına alıp Rabbin biz insanlara söylemek istediğini onlara tam olarak iletmiştir. Bishop Westcott da bu konuda şöyle bir açıklamada bulundu. Can bedene yapıştığı kadarıyla düşünce de sözlere yapışır. Doktor Kipper ise şöyle demişti. Nasıl ki müzik notasız ya da matematik sayılarsız olmazsa, bunun gibi sözsüz düşünce de olamaz. Kutsal kitapta esinlenen sadece düşünceler değildir. Her biri sözdür. Başka bir deyişle Tanrı esini peygamberlerin düşüncelerine gelmedi. Tanrı esini kaleme alınan her sözde varlığını belirtti. Tanrı'dan peygamberlere gelen Tanrı esini her bir sözü ayrı ayrı etkiledi. Kaleme alınan sözler peygamberlerin kendi yorumuna tabi değildi. Böyle olsaydı peygamberden peygambere yorum değişirdi. Ünlü bir öğretmenden müzik dersleri alan bir kızdan söz edilir. Kız sahnede şarkı söylerken öğretmeninin onu izlerken takındığı tutuma hayran kaldı ve şarkı bitiminde de öğretmeni onu kutlamak için gelince bir arkadaşına "Öğretmenim ne söyledi?" diye sordu. Sadık arkadaşı göksel bir şekilde okuduğunu söyledi yanıtını verdi. Kız öğretmeninin bunu söylediğine tam olarak inanamadı. Bu nedenle tekrar arkadaşına dönerek "Gerçekten tam olarak böyle mi söyledi?" diye sordu. "Hayır, tam böyle değil ama bunu kastetti," dedi. Kız ısrar ederek "Bana öğretmenimin tam olarak ne söylediğini bildir," dedi. "Peki," dedi arkadaşı. "Öğretmen tam olarak şunu söyledi. Yeryüzünde bulunan bir sese benzemiyordu." Anlaşılan şu ki yeryüzünde bulunmayan bir sesle göksel bir ses arasında büyük bir fark var. O zaman sevgili dostlar, şunu söyleyebiliriz ki sözler her zaman önemlidir. Bana inanın, kutsal kitabın sözleri Tanrı'nın esinidir. Sadece düşünceler değil, sözler de Tanrı'nın esinidir. Örneğin, şeytanın yalanı Tanrı esini değildir. Ama kutsal söz şeytanın yalan söylediğini bildiriyor. Burada Tanrı esinlemesi olan bu bildiridir. Rab İsa sıkça yazılmıştır diyerek eski antlaşmadan alıntı yaparak Tanrı sözünü onayladı. Eski antlaşmayı yazan kişiler Tanrı'nın ne söylediğini kaleme aldılar. Eski antlaşma Mısır'dan çıkış 20. bölüm 1. ayette Musa peygamber şöyle yazdı. Tanrı şöyle konuştu. Konuşan Tanrı'ydı. Musa Tanrı'nın söylediklerini yazdı. Geçtiğimiz yıllarda kutsal yazıların birçok harika el yazıları bulundu. Bu el yazılarına değinerek İngiltere British Müzesi'nin müdürü şu ifadede bulundu. Bu el yazıları sayesinde kutsal kitabın okurları metnin doğruluğu hakkında rahat olabilirler. El yoluyla kopya edilen bu kitaplarda doğal olan bazı önemsiz değişikliklerin dışında herhangi bir değişiklik yoktur. Şimdi elimizde bulunan yeni antlaşmanın kusursuzluğundan eminiz. Elimizde bulunan metin orijinalinin aynısıdır. Bana gelince kutsal yazıların tümünün Tanrı esinlemesi olduğuna inanıyorum. 2. yüzyılda inanlılar topluluğunun iman babalarından biri olan İranus şöyle yazdı. Kutsal yazılar gerçekten kusursuzdur. Çünkü Tanrı'nın sözü ve ruhu tarafından konuşulmuşlardır. Spurgeon şöyle dedi. Eksiksiz ve Tanrı esini olan kutsal yazıların öğretisinden hiçbir zaman şüphelenemem. Çünkü günlük tecrübemde devamlı olarak görüyorum ki Tanrı'nın kullanmaya hoşnut olduğu sözler tekil değil çoğul insanların canlarına bereket getirir. Tanrı bu kitapta yüreklerimize ve yaşamlarımıza konuşuyor. Şimdi sizlerle birlikte aydınlanma konusuna daha ayrıntılı bakacağız.
Şimdi Tanrı sözünü anlayabilmemiz için Rabbin kullandığı başka bir yönteme bakalım. Bu yönteme aydınlanma diyebiliriz. Dikkat etmemiz gereken bir şey var ki o da burada aydınlanma diye kullandığımız sözü bildiğimiz aydınlanmadan farklı olarak düşünmemiz gerekir. Kutsal yazılarda aydınlanma şu anlama gelir. Elimizdeki kutsal kitap Tanrı esiniyle yazılmıştır. Yani kutsal ruh eski dönemlerde insanların düşüncelerini harekete geçirip Tanrı'nın düşüncelerini insan düşünceleriyle insana açıklamıştır. Ancak şu var ki kutsal kitabı okuyan her insan içindeki yazıları anlayamaz. Bu kutsal yazıları bize açıklayabilen yine Tanrı'nın kutsal ruhudur. Evet, kutsal kitabı okumakla içindeki olayları ayrıntılarıyla kavrayabiliriz. Çünkü bunlar insan düşüncesiyle kaleme alınmıştır. Ama Tanrı'nın bize iletmek istediği göksel gerçekleri anlayabilmemiz için kutsal ruhun düşüncelerimizi, yüreklerimizi ruhsal gerçeklere açıp bizi aydınlatmasına ihtiyacımız var. Bu konuda Elçi Paulus Korintlilere yazdığı 1. mektubun 2. bölümü 7 ve 9. ayetlerde şöyle söyler. Biz Tanrı'nın saklı bilgeliğinden gizemli biçimde söz ediyoruz. Zamanın başlangıcından önce Tanrı'nın bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. Anlasalardı yüce Rabbi çarmıha germezlerdi. Yazılmış olduğu gibi Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı. Biz insanlar olarak çevremizi nasıl algılarız? Tabii ki gözlerimiz ve kulaklarımızla. Evet, dokunma, koku ve tat duyguları da yaşantımızın gerekli parçalarıdır. Ama genelde göz ve kulak hayatımızda en çok kullandığımız organlarımızdır. Paulus bu ayetlerde bize gözlerimiz ve kulaklarımızla algılayamadığımız bazı şeyler var diyor. Bizim göremediğimiz ve duyamadığımız bazı şeyler var ki bunları anlayış dağarcığına koyamıyoruz. Yani ruhsal gerçeklerden söz ediyor burada. O zaman bu gerçekleri nasıl kavrayacağız? Elçi Paulus'un kutsal ruhtan aldığı esinle kaleme aldığı Korintlilere 1. mektup 2. bölüm 10. ayette şöyle yazmaktadır. Oysa Tanrı ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır. Sevgili dinleyicim, yeryüzünde bilemediğimiz ruhsal gerçekleri Rabbin yanına gittiğimizde bileceğiz. Ama herkes bunları bilemeyecektir. Ne yazmıştı Elçi Paulus? Tanrı'nın kendisini sevenlere hazırladıklarını ne bir göz gördü, ne bir kulak duydu, ne de bir yürek kavradı. Ancak Tanrı'nın sevdiği kişiler için cennette yeni ve hiç duyulmadık gerçekleri açıklanacaktır. Sen Rabbi seviyor musun? Daha önemlisi, sen Rab tarafından sevilen bir kişi misin? Onun tarafından sevilen biriysen, sana açıklanacak birçok sır var. Ama biraz beklemelisin. Bazı şeyler bu dünyada açıklanamaz. Bazıları ise Tanrı'nın bilgeliğine göre açıklanır. Belki hatırlayacaksınız. Bir kez Mesih İsa öğrencilerine şöyle bir soru yöneltmişti. Halk insanoğlunun kim olduğunu söylüyor. Öğrencileri şu karşılığı verdiler. Kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor. İsa onlara siz ne dersiniz dedi. Sizce ben kimim? Simon Petrus, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin yanıtını verdi. İsa ona ne mutlu sana Yunus oğlu Simon dedi. Bu sırrı sana açan insan değil göklerdeki babamdır. Bu konuda yeni antlaşmada Matta 16. bölüm 14 ve 17. ayetler arasına bakabilirsiniz. Bu olayda görüyoruz ki baba Tanrı yine kendi tasarılarına göre göksel bir sırrı Simon Petrus'a açıklamıştı. Bu gerçeği yani İsa'nın Mesih olduğu gerçeğini Petrus'a açıklayan Tanrı'nın ta kendisiydi. Bugün de kutsal yazıları okurken orada yazılmış olan ruhsal sırları bize açıklayan yine Tanrı'nın kendisidir. Peki Tanrı bunu nasıl açıklar? Tabii ki kutsal ruhun aracılığıyla. İncil'de yazılmış olan başka bir olaydan söz etmek isterim. İsa çarmıha gerilip öldükten 3 gün sonra ölümden dirildi ve Yeruşalim'e yakın olan Emmaüs kasabasına doğru yürümekte olan iki öğrencisine yolda katıldı. Bu iki öğrenci aralarında bir konuyu konuşuyorlardı.
İsa da onların sohbetine katılıp,
"Yolda birbirinizle ne tartışıp duruyorsunuz?" dedi. Üzgün bir halde oldukları yerde durdular. Bunlardan adı Kleopas olan ona Yeruşalim'de bulunup da bugünlerde orada olup bitenleri bilmeyen tek yabancı sen misin diye karşılık verdi. İsa onlara hangi olup bitenleri dedi. Ona Nasıralı İsa ile ilgili olanları dediler. O adam Tanrı'nın ve bütün halkın önünde gerek söz gerek eylemde güçlü bir peygamberdi. Başkâhinlerle yöneticilerimiz onu ölüm cezasına çarptırmak için valiye teslim ederek çarmıha gerdirdiler. Bu konuya yeni antlaşma Luka bölümünde 24. bölüm 17 ve 20. ayetleri arasında bakabilirsiniz. Dostum sadece Luka'nın yazdıkları değil, tüm İncil'i okurken de İsa'nın öğrencilerine her zaman çarmıhtaki ölümünden söz ettiğini göreceksiniz. İsa Mesih, Yahudi din önderlerince Romalıların eline teslim edilip çarmıh ölümüne gideceğini onlara defalarca söylemişti. Bundan başka Tanrı sözü olan kutsal yazılarda birçok peygamberlik sözü de bu olayın gerçekleşeceğini yüzyıllar boyunca bildirmişti. Emmaüs yolundaki iki öğrenci tam bir hayal kırıklığı içinde kendi beklentilerini dile getirip İsa'ya şöyle dediler. Oysa biz onun İsrail'i kurtaracak kişi olduğunu ummuştuk. Dahası var, bu olaylar olalı 3 gün oldu ve aramızdan bazı kadınlar bizi şaşkına çevirdiler. Bu sabah erkenden mezara gittiklerinde onun cesedini bulamamışlar. Sonra geldiler, bir görümde İsa'nın yaşamakta olduğunu bildiren melekler gördüklerini söylediler. Bizimle birlikte olanlardan bazıları mezara gitmiş ve durumu tam kadınların anlatmış olduğu gibi bulmuşlar. Ama onu görememişler. Bu konuya yeni antlaşma Luka bölümünde 24. bölüm 21 ve 24. ayetler arasında bakabilirsiniz. Burada vurgulamak istediğim bir nokta var. Bu iki öğrenci İsa ile konuştukları halde hala onun İsa Mesih olduğunu anlayamamışlardı. Yani onu tanıyamamışlardı. Bunca delil onların gözleri önüne serilmiş olduğu halde yine de gerçekleri göremiyorlardı. Neden? Çünkü bu ruhsal gerçekleri Tanrı onlara daha açıklamamıştı. Göksel aydınlanma gerekiyordu. Onlar kendi beklentilerinden ilerisini göremiyorlardı. Oysa iman gözlerini bir açıp da bakabilselerdi, gerekeni görürlerdi. Dinleyin Rab İsa onlara ne dedi? İsa onlara, sizi akılsızlar, peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler, Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi? Dedi. Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı. Bu açıklamalara daha ayrıntılı bakmak isterseniz yeni antlaşma Luka bölümünde 24. bölüm 25 ve 27. ayetlere bakabilirsiniz. Ne güzel bir andı. Emmaüs yolundaki bir an. Rabbin kendisi hiçbir hata ya da abartma yapmadan kutsal yazıları onlara açıklıyor. sen de orada olanlarla birlikte bulunmak istemez miydin? Bu üstün insan eski antlaşma yazılarına dönüp kendisi hakkında yazılmış her peygamberlik sözünü bir bir onlara açıklıyor. Ama bakın, tüm bu açıklamalara rağmen onlar hala İsa Mesih'i tanıyamamışlardı. O konuşurken içlerinden bir şeyler yanıyordu ama tam açıklama hala gelmemişti. Daha sonra İsa'yı evlerine davet ettiler ve yemek sırasında onlarla sofrada otururken İsa ekmek aldı, şükretti ve ekmeği bölüp onlara verdi. O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar. İsa ise gözlerinin önünden kayboldu. Onlar birbirine yolda kendisi bizimle konuşurken ve kutsal yazıları bize açıklarken yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu, değil mi dediler. Luka 24. bölüm 32. ayette bununla ilgili daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz sevgili dinleyenler. Evet değerli dinleyiciler, gördüğümüz gibi kutsal yazılar diğer kitaplardan çok farklı bir kitaptır. Tüm kutsal yazılar Tanrı esinidir. Ama aynı zamanda inanıyorum ki kutsal ruhun aydınlatması olmadan kutsal kitap kapalı bir kitaptır. Onu okuyabilirsin ama kutsal ruhtan aydınlanma olmazsa anlamakta ciddi güçlüklerle karşılaşırsın. Daha sonra İsa Yeruşalim'e döndü ve öğrencilerine öğretmeye devam etti. Sonra onlara şöyle dedi. Daha sizlerle birlikteyken, Musa'nın yasasında, peygamberlerin yazılarında ve mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünü gerçekleşmesi gerektir demişti. Luka 24. bölüm 44. ayette. İsa Mesih kutsal yazıların tümüne inanıyordu. Eski antlaşma kesiminin ilk 5 kitabının Musa peygamberin eliyle yazıldığına inanıyordu. İnanmasaydı Musa'nın yasası diye ondan söz etmezdi. Eski zaman peygamberlerinin Tanrı esiniyle yazdıklarına inanıyor, mezmurların da kutsal ruhun mühürünü taşıdığından hiç kuşkusu yoktu. Ancak biliyordu ki göksel açıklama olmadan öğrencileri kutsal yazıları asla anlayamazlardı. Bu nedenle Luka şöyle diyor. Bundan sonra İsa kutsal yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Luka 24. bölüm 45. ayet. Değerli kardeşim, senin de benim de ruhsal anlayışa ihtiyacımız var. Kutsal yazıları kavramamız için Rab anlayışımızı açmazsa kutsal kitaptan hiçbir şey anlayamayız. Bu nedenle de kutsal kitaba saygı ve alçak gönüllülükle yaklaşmalıyız. Ne kadar akıllı olursak olalım, ne kadar aydın sayılırsak sayılalım, ruhsal anlayış ancak Rabbin kendisinden gelen aydınlatmayla mümkündür. Elçi Paulus, Korint'teki imanlara yazdığı 1. mektup, 2. bölüm 9 ve 14. ayetlerde şöyle söylüyor. Yazılmış olduğu gibi, Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı. Oysa Tanrı, ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü ruh, her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır. İnsan düşüncelerini, İnsanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi Tanrı'nın düşüncelerinde Tanrı'nın ruhundan başkası bilemez. Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye bu dünyanın ruhunu değil Tanrı'dan gelen ruhu aldık. Ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri açıklarken Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil ruhun öğrettiği sözlerle bildiririz. Doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirdikleri için de bunları anlayamaz. 1. Korintliler 2. bölüm 11 ve 14. ayetler. Son 2000 yıl içinde çeşitli düşünceler, akımlar insan mantığını etkilemiştir. Kutsal kitabın artık çağ dışı inanılmaz bir kitap haline geldiğini ileri süren birçok kişi olmuştur. Günümüzde de aynı iddialar maalesef devam etmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse, kutsal kitabın Tanrı sözü olmadığını ya da değiştirilmiş olduğunu ileri süren insanlar beni hiç etkilemezler. Mesih inanlısı olmayan birisinin böyle bir tepkide bulunması doğaldır. Aynı zamanda bir kişi, ben Mesih İsa'ya iman ediyorum deyip, kutsal kitabın Tanrı sözü olmadığını ileri sürerse, ben şahsen onun gerçekten Mesih'e iman ettiğini kabul edemem. Ünlü Amerikalı yazar Mark Twain, kutsal kitaba inanmıyordu. Bir yazısında Twain şöyle dedi. Kutsal kitapta anlamadıklarım beni hiç de rahatsız etmiyor. onu gerçekten rahatsız eden anladığı parçalardı. İnanıyorum ki iman etmemiş insanın kutsal kitapta anladığı birçok parçalar vardır. İşte bunlar onu rahatsız ettiği için tüm kitabı reddeder. Günahtan söz ediyorum. 30-35 yıl önce gerçekleri araştırırken ben de aynı durumdaydım. Küçüklüğümden beri İncil'in değiştirilmiş olduğunu duymuştum. Arayış içerisinde İncil'i okumaya başlayınca gördüm ki anlamadığım birçok parçalar var. Anladıklarım ise beni gerçekten rahatsız ediyordu. Beni rahatsız eden parçalar bana günahlı olduğumu gösteriyordu. Tabii buna hemen tepki gösterip İncil değiştirilmiştir diye onu kapatıyordum. Ama sonunda gerçeklerle yüz yüze gelmek zorunda kaldım. Günahlı olduğumu kabul edip İsa Mesih'e iman ettim. O günden bu yana kutsal ruh daha önce anlayamadığım gerçekleri sırasıyla gün be gün bana açıklamıştır sevgili dostlar. Bilim adamı Pascal şöyle dedi. İnsani bilgileri sevebilmemiz için onları anlamalıyız. Göksel bilgileri ise ancak sevmekle anlayabiliriz. Sevgi göksel bilginin anahtarıdır. Sevgili dostlar, unutmamalıyız ki Tanrı ile olan ilişkimiz, sevgi ilişkimiz karşılıklıdır. Rab göksel sevgisini bize İsa Mesih'te açıklamasaydı biz ne kutsal kitabı anlardık ne de onu sevebilirdik. Göksel aydınlanma İsa Mesih'e olan iman ile mümkündür. Aydınlatıcı ışık, dünyanın ışığı benim diye kendisini tanıtan İsa Mesih'tir. Yorum. Yorum nedir? Yorum seninle benim, Tanrı'nın sözüne verdiğimiz değerler ve açıklamalardır. Bu yüzden de kiliseler çeşitlilik gösterirler. Yorum insandan insana değişir. İşte bu noktada kutsal yazıların nasıl yorumlanması gerektiği konusunda bir iki söz söylesem iyi olacak. Birincisi, kutsal kitabın tümü okunmalıdır. Kutsal kitabın bir bütün olarak amacı nedir? Bunu kendimize sormalıyız. Sorarken de önümüze hemen ilk kural çıkar. Oradan buradan bir iki ayet okumakla kutsal kitap yorumlanamaz. Bu nedenle de ben bu yayınlarımızda kutsal kitabı baştan sona size açıklamaya çalışıyorum. Kutsal kitabın tamamı okunmadan belli bir ayet üzerinde yorum yapamazsınız ve yapmamalısınız. Ayetin ele aldığı konuyla ilgili başka ayetleri de hesaba katmalısınız. Konu edilen kutsal yazılar kime hitap ediyor? İkinci konu da budur. Yani yazılanların tarihçesini de bilmeliyiz. Evet biliyorum, Rab bazen bize özel olarak belli ayetler aracılığıyla da konuşabilir. Ama belli bir kişiye hitaben yazılan sözleri kendimize mal edemeyiz. Örneğin Yeşu 1. bölüm 2. ayette Rab Tanrı Yeşu'ya konuşup şöyle diyor. Şimdi kalk bütün halkla birlikte Şeri Irmağı'nı geç. Şimdi birisi bugün kalkıp da İsrail'e gitse ve Şeri Irmağı'ndan karşıya geçse kutsal yazılar yerine geldi mi deriz? Hayır. Az önce okuduğum ayette Rab yalnız ve yalnız Yeşu'ya hitap ediyordu. Tabii ki Yeşu hakkında yazılan ayetleri okurken benim de öğreneceklerim, birçok çıkartacağım da ders vardır. Rab bazı ayetler sayesinde bize hitap edebilir. O zaman o ayet benim için yazılmıştır diyebilirim. Örneğin Rab İsa öğrencilerine birbirinizi sevin dediği zaman bu söz yalnız onlara ait değildi. Her imanlıya hitap etmektedir. Bu konuda şöyle bir kural kullanabiliriz. Tüm kutsal yazılar bana hitap etmiyor ama tüm kutsal yazılar benim yararıma yazılmıştır. Bu basit kuralı aklımızda tutarsak kutsal kitabın yorumlanmasında daha az hata yapmış olacağız.